Evet, sanırım bağlandık.
Öyle mi? Nereden anladın?
Live
7. saniye, 8. saniye devam ediyor.
Doğru, gözlükler var ama göremiyorum. Merhabalar herkese.
Merhabalar.
Merhaba Zeynep, merhaba Murat. Şu anda bizim için yeni bir platform bu. Ben ilk defa StreamYard.
Zoom'a evet, alıştık. Ben de ilk kez kullanıyorum.
Değil mi? Zoom'a alıştık. Biz okulda Microsoft Teams kullanıyoruz. Ama bu yeni bir ortam. O yüzden biraz adaptasyon zorluğu çekiyoruz. Açıkçası şu anda biz bize miyiz? Bizi izleyenler var mı?
Onu da görmek zorundayım.
Onu da görebilsek belki iyi olur. Live comments'ten birileri burada izlerse motivasyonumuz artacak.
Evet,
öncelikle ben insanların bizleri izlediklerini varsayarak şu anda bir feedback alamıyorum. Herkesin Dünya Endüstriyel Tasarım Günü'nü kutluyorum. 29 Haziran 1957 tarihinde bir grup profesyonel tasarımcı hatırladığım kadarıyla Paris'te bir araya geldiler. Bunların içinde Avrupalı tasarımcılar, endüstriyel tasarımcılar vardı. Amerikalı endüstriyel tasarımcılar vardı. Hani bizim endüstriyel tasarım tarihi dediğimiz meslek özgeçmişimizin önemli isimleri bir araya geldiler ve ICSID, kısaltması ICSID, International Council of Societies of Industrial Design adı altında bir uluslararası oluşum gerçekleştirdiler. Bu dünya tarihindeki ilk uluslararası tasarım organizasyonu olma niteliğini taşıyordu. Sonra yıllar yıllar yıllar geçti. 2007 yılında ICSID 29 Haziran'ı yani kendisinin yaş gününü Dünya Endüstriyel Tasarım Günü olarak kutlama kararı aldı. Hatırlıyorum Türkiye'de o zamanlar ben İstanbul Teknik Üniversitesi'nde görevliydim. Türkiye'de Dünya Endüstriyel Tasarım Günü'nü ilk kutlayan kurum bizdik. Hatta Zeynep sen muhtemelen Türkiye'deydin o zaman. Senin şu andaki ülkenden Euro Miettinen Nokia'nın tasarım müdürü katılmıştı ve konuk olarak çok güzel bir çalıştay ve bir herkese açık bir lecture vermişti. Gene çalıştığı firmanın desteğiyle gerçekleştirmiştik biz bunu. O yüzden benim aklımda yer eder. Türkiye'deki ilk endüstriyel tasarım günü kutlaması olarak. Neyse uzatmayalım. Hocalık var ya ben uzatırım genelde. Ya ICSID'in ismi Dünya Tasarım Örgütü olarak değişti. World Design Organization. Bu da 2015 yılında karar alındı. 2017 yılında yani Dünya Endüstriyel Tasarım Günü'nün kutlanmasından 10 yıl sonra ICSID Dünya Tasarım Örgütü olarak kendisini yeniden tanımladı. Aslında bu bizim konumuzla da çok yakından ilişkili. Endüstriyel tasarımdan tasarıma. Her ne kadar W diyor artık Industrial Design'ı başlığında taşımasa da Dünya Endüstriyel Tasarım Günü'nü kutlamaya devam ediyor. Paradoksal bir durum var. Belki biraz da kararsızlık var. Nereye doğru gidiyoruz? Kimiz? Aslında bugün konuşacağımız konu tam da bu. Yani endüstriyel tasarım nereye doğru gidiyor? Başlığımızı Endüstriyel Tasarım 4.0 olarak kararlaştırdık. Bu tabii Endüstri 4.0'a doğrudan bir referans. Ama resmi olarak Endüstriyel Tasarım 4.0 diye bir şey yok. Onu biz yaratacağız. Ve büyük bir ihtimalle Endüstri 4.0'ın bize getirdiği bağlam ve dinamikler ışığında olacak bu. Çünkü Endüstriyel Tasarım adı üzerinde her zaman endüstrinin dinamikleriyle, endüstrinin ihtiyaçlarıyla yakın bir ilişki içerisinde oldu. Bizzat kendisinin ortaya çıkışı dahi endüstrileşmenin piyasa ekonomisi içerisindeki ihtiyaçlarıyla çok yakından ilgili. Bu konuyu konuşmak için Kale Tasarım ve Sanat Merkezi, bu Kale grubunun bir organizasyonu, bir girişimi, sanat, tasarım etkileşiminde bir platform olmayı amaçlıyor. Kale grubu birçoğumuzun vitrifiye sektörüyle bildiği ama bugün yüksek teknoloji, robotik, havacılık gibi alanlarda da faaliyet gösteren bir endüstriyel oluşum. Türkiye'nin büyük sanayisinin tasarıma gösterdiği ilgi ve desteğin somut örneklerinden bir tanesi. Şu andaki grubun başında olan Sayın Zeynep Bodur Okyay 2006 yılında, gene bakın yıllar, tarih artık bu. Gene benim eski üniversitemde, İstanbul Teknik Üniversitesi'nde tasarım, ulusal tasarım kongresini düzenlerken gidip kendisiyle konuşmuştum. Tasarımın önemi, tasarımın desteklenmesi gerektiği ve bunun özellikle büyük sermaye tarafından ihmal edilen bir alan olduğunu. Ve Kale Grubu o kongrenin hepsine tek başına sponsorluk yaptı. Yani Kale Grubu'nun tasarımı olan ilgisi onun da ötesine gider ve sanatı olan ilgisi çok daha geriye gider. Buradan da biz Kale Grubu'na bize bu imkanı tanıdığı için teşekkür ediyoruz. Sanırım bu etkinlikler, tasarıma dair etkinlikler önümüzdeki aylar ve yıllarda da devam edecek. Şimdi buradan yeniden konumuza dönersek, tasarımın geleceği. Tasarımın geleceği üründen yola çıkıyoruz, hizmete doğru gidiyoruz. Dünya'nın tasarım örgütünün isim değişikliğinde de bunun bir yansımasını görebiliriz. Ürün, yaklaşık 20 yıl önce ürün ve sistem olarak algılanmaya başlandı. Aynı dönemlerde hizmet tasarımı gibi bir takım şeyler de telaffuz edilmeye başlıyordu. Ve bugün geldiğimiz noktada ne nedir, kim kimin içinden çıkmıştır gibi tartışmalar aldı başını yürüyor. Benim şu anda çalıştığım kurum Özyeğin Üniversitesi'nde endüstriyel tasarım eğitimini 3. sınıftan itibaren küçük uzmanlık alanlarına bölüyoruz. Buna neye göre karar verdik? Türk sanayisine baktık, Türk iş dünyasına baktık. İhtiyaçlar neler? Olmuş zaten 35 tane endüstriyel tasarım bölümü. Yani genel anlamda pratisyen, her şeyden anlayan, klasik endüstriyel tasarım eğitimi veren 35-30 veya daha fazla bölümün olduğu bir yerde sanayicilerin doğal olarak ihtiyaçları hep kendi sektörel dar bakış açılarıyla da ilgilidir. Belki de buna karşılık vermenin zamanı geldi diye düşündük ve trendler oluşturduk. Yani küçük uzmanlık alanları, ambalaj, mobilya ve diğeri de hizmet. Hizmet tasarımı denen olayla da pratikte böyle haşır neşir olduk. 2-3 senedir bu trackten mezun veriyoruz. İlginç firmalarda, genellikle bankalarda, finansal kuruluşlarda mezunlarımız iş buluyor. Şimdi nereye doğru gidiyoruz? İki tane konuğumuz var. Bunlardan bir tanesi Murat, diğeri Zeynep. İki Türk endüstriyel tasarımcı. Türkiye'de eğitim gördüler. Daha sonra Zeynep Helsinki'de yüksek lisansını yaptı. Benim kafamda iki tane uç. Ben genellikle zıtlıklar üzerinden bir konuyu değerlendirmek isterim. Bir tanesi post endüstriyel, yani sanayi sonrası toplum diyebileceğimiz bir İskandinav ülkesi, Helsinki. Her şey çok düzgün, tıkır tıkır işliyor. Zaten çok az sayıda insan var. Herkes birbirini tanıyor. Aile gibiler. Benim de Finlandiya ile kendimce bir bağlantım var, oldu geçmişte. Çok kendine özgü bir millet diyeyim ve ülke. Nokia'dan dolayı herkesin tanıdığı, ama bugün Nokia belki yok ama bir sürü başka girişim var. Bir diğeri de Murat'ın durumuna geleceğim. Murat da kendi içerisinde Türkiye aslı ortalaması dersem Murat'a haksızlık etmiş olurum. Çünkü Murat anahtar teslimi ürünse, ürünün her şeyini ben size paket olarak veririm diyen, bu iddiaya sahip bir tasarım firmasının yöneticisi, sahibi. Bildiğim kadarıyla, yanlışsam beni düzelt Murat, bünyesinde en fazla mühendis çalıştıran tasarım firmalarından bir tanesi. Belki de bu sırada birinciliği taşıyor. Yani somut, elle dokunabilen, nasıl çalıştığı konusunda da tasarım kararlarının alınabildiği bir product design, ürün tasarımı, bakış açısı, mühendisliği dışlamayan, teknolojiyi, tekniği dışlamayan bir endüstriyel tasarım bakış açısı ile artık ürünün daha geniş bir hizmet sürecindeki temas noktalarından birisine indirgendiği çok daha geniş ve kullanıcının deneyimini merkeze alan bir bakış açısı. Kullanıcı deneyimi tabii ki ürün tasarımında da yükselen bir şey. Belki de kullanıcı deneyimi, user dediğimiz mesele, endüstriyel tasarım disiplini, mesleği iki uca doğru farklı yönlerde ayrılırken ikisini hala bu iki farklı ucu birbirine bağlayan temel noktaymış gibi geliyor. Çok konuştum. Ben şimdi konuşmacılarımıza bu işi bizzat yaşayan, deneyimleyen, iki farklı bağlamda, iki farklı ülkede, çok farklı müşteri gruplarıyla endüstriyel tasarımın toplumdaki ekonomilerdeki önemini bize anlatacak ve geleceğine ilişkin öngörülerini bizlerle paylaşacak iki konuşmacımıza sözü vermek istiyorum. İstersen Zeynep seninle başlayalım. Bize kendini biraz tanıtır mısın? Yani hikayesi ne Zeynep'in? Nereden başladı? Nereye geldi? Ve ikinci ve üçüncü oturumlarımızda diyeyim. Bir iki sorum var size. Bunların üzerinden de devam edelim. Evet, söz sende Zeynep.
Merhabalar. Şimdi birazcık şimdi. Teşekkürler. Bir iki slide hazırladım. Bir dakika, yanlış yerden başladım. Şöyle gidebilirsem. Kendi yolculuğumu size anlatmak için. Evet, 1996 yılında ODTÜ'de endüstriyel tasarım okumaya başladım. 2000 yılında mezun oldum. Ve bazı hocalarımın tavsiyesiyle yüksek lisansımı Finlandiya'da yapmaya karar verdim. Hiç bilmediğim bir ülke, biraz bir maceraydı. Fakat bildiğim şey şuydu, tasarımı birazcık daha iş dünyasıyla birleştiren bir yöne gitmek istediğim. Okurken de hiç o zaman belki çok klasik anlamda mesela çok iyi çizim yapan ya da çok teknik bilgisi çok kuvvetli olan bir tasarımcı olmamıştım ama böyle daha genel olarak, kavramsal olarak problem çözmeye yönelmek ya da böyle biraz yaratıcılığı kullanarak sistemlerin iyileştirilmesi gibi alanlar benim ilgimi çekiyordu. 2002'de de Aalto Üniversitesi, o zaman adı Aalto değildi, ürün tasarım bölümünde bir master'a kabul edildim. Uluslararası Tasarım Yönetimi Master'ı, bu IDBM hatta halen devam ediyor, International Design Business Management. Ve oldukça enteresan bir bölümdü çünkü tasarım üniversitesi ile beraber işletme öğrencileri ve mühendislik öğrencilerini bir araya getiriyor. Ve çok multidisipliner bir şekilde problem çözmeye odaklanıyordu. Ve daha sonra zaten ben bu master yaptıktan bir 10 yıl sonra bu 3 üniversite bir araya geldi ve bir inovasyon üniversitesi, Aalto Üniversitesi adı altında şu anda devam ediyor. Ve Finlandiya dediğim gibi enteresan bir ülke, bazı açılardan hani çok daha küçük bir toplum olması, güven toplumu olması, gelir dağılımının oldukça sağlıklı olması gibi bazı avantajları var. Benim Finlandiya'da kalmamın nedeni bunlar değil açıkçası. Okurken şimdiki eşimle tanıştık ve bir şekilde romantik nedenlerden dolayı Finlandiya'da kalmış oldum. Şimdi neredeyse evet 20 yıla yaklaşıyor. İki tane yarı Finli çocuk yetiştiriyorum burada ve hani Fin vatandaşı oldum. Fakat üniversiteden mezun olduktan sonra ve kalmaya karar verdikten sonra ilk bulduğum iş concept designer rolüyle bir mobil marketing ajansındaydı. Burada Nokia'nın o dönemler çok büyük olduğu zamanlar ve Nokia'nın etrafında çok büyük bir ekosistem vardı, değişik küçük ajanslardan oluşan. Ve 5 yıl boyunca ben Nokia şirketin içinde değil ama Nokia'ya çalışarak UX'i ve mobil marketing'i öğrendim. İşte o sıralarda hatırlarsınız N-Series telefonları çıkıyordu ve ilk defa internet telefona gelmeye başlamıştım. Ve oldukça şanslı bir şekilde ben kendimi bu yeni telefonları dizayn eden ekiplerin içerisinde buldum ve acaba internetin cebimizde olmasının hayatımıza etkileri ne olacak diye düşünen grupların içerisindeydim. İlk N-Series işte telefonu çıkarken nasıl mobil web sayfaları olsun, nasıl kampanyalar olsun, nasıl hizmetler olabilir bunların içinde diye. 2005 yılında daha iPhone yok o zamanlar. Ve bunları düşünüyorduk ve şimdi geriye bakınca tabii çok bariz geliyor hayatımızın nasıl değiştiği. Fakat o dönemde bayağı bir yaratıcılık gerektiren bir işti geleceği görmek. Aslında o dönemki deneyimler bana çok şey kattı. Çünkü şu anda da aynı şekilde hani sosyal medyanın nasıl hayatımızı değiştirdiğini görüyoruz. İşte belki yeni teknolojilerin ve şimdi de AI'ın mesela Artificial Intelligence, işte nasıl yapay zekanın geleceği nasıl değiştireceğini anlamaya çalışıyoruz. Tamamen insan odaklı yöntemlerle. 5 yıl bu Nokia ekseninde çalıştıktan sonra 2010'a doğru sizin de bildiğiniz gibi Apple'ın rekabetiyle Nokia gittikçe problem yaşamaya ve küçülmeye başladı. Ve bu da tabii Finlandiya'daki birçok şirketi etkiledi. Bunun üzerine ben de ayrıldım o şirketten ve Fjord diye bir dijital ajansa katıldım. Önce Helsinki'de Service Design Lead pozisyonunda. Ve bu tamamen değişik büyük şirketlere dijital hizmetler veren bir ajans. UX ve CX üzerine çalışıyor. İşte Interaction Design, işte yeni çıkan operating sistemleri adapte ediyoruz sürekli yeni tasarımları. Ve 2012 yılında aslında Fjord, dün İstanbul ofisini açmak üzere İstanbul'a geri taşındım. Benim için çok keyifli bir dönemdi bu. 3 kişi gitti, geldik. Belki hala tanıyorsunuzdur. İlk defa Fjord'un ofisi Türkiye'de başladı. Garanti Bankası ve Türksel ilk müşterilerde. Daha sonra işte İş Bankası, Akbank falan gibi öncü işte UX alıcılarıyla, müşterileriyle yakın çalıştık. 2 yıl içerisinde 3 kişilik ekibimizi 20-25 kişiye çıkardık. İşte ben o sırada bir yandan satış yapıyorum, bir yandan tasarım projelerini vermeye çalışıyorum. Ekiple birlikte işte ekibi büyütmeye çalışıyoruz ve design director olarak orada da çalıştım. Ve o sırada Accenture Interactive Fjord'u satın aldım. Bu da aslında çok enteresan bir değişim gösteriyor bütün dünyada. Business consulting şirketleri, yani bu iş danışmanlığı yapan şirketler tasarımı kendi bünyelerine katıp aslında büyük şirketlerin stratejileri için kullanmaya başladılar insan odaklı tasarımı. O sırada ben tabii Accenture Türkiye'nin yönetimiyle oldukça yoğun çalışmaya başladım. Onlara nasıl tasarımdan faydalanabileceklerini öğretmeye çalıştık. Ve oldukça ilginç bir başlangıçtı. 2015 yılından sonra da ekip büyüyerek devam etti. Bildiğim kadarıyla Accenture Türkiye'den ayrıldı şu anda, fakat Fjord devam ediyor diye biliyorum. Son adımım da 2015 yılında ayrıca hani ailevi nedenlerden dolayı Finlandiya'ya dönmeye karar verdik. Çocukların ilkokul zamanı geliyordu. Ve o zaman ben de şöyle bir karar verdim. Biraz dijitalden uzaklaşmak istedim. Ve aslında çünkü dijital ne kadar insan odaklı olsa bile sonuçta bazı touch point'lara, yani cep telefonu, web sayfası, işte bilgisayar gibi touch point'lara tabii ki her zaman önceliklendiriyor. Fakat Helan, şu anda çalıştığım şirket tamamen bir holistic design şirketi. Yani dijital değil de müşteri deneyimini ve de çalışan deneyimini birlikte tasarlayan ve bütünsel bakan servis tasarımlı bir şirket. 40 kişi civarındayız. Helsinki ve Londra'da ofislerimiz var. Ve burada işte tamamen şirketlerin hem daha müşteri odaklı düşünmesini, transformasyonuyla ilgili projeler yapıyoruz, hizmet tasarımı projeleri yapıyoruz. Hem özel sektöre hem de kamusal projeler yapıyoruz. Mesela Helsinki şehri ya da Finlandiya Başbakanlık kurumuyla falan çalıştım. Böyle enteresan bir şey oldu, macera oldu. Şimdilik burada susup sözü Murat'a vereyim. Sonra başlı projelerle ilgili de slaytlarım var.
Tamam, teşekkür ederiz Zeynep. Murat, şimdi seni tanıyalım. Ben tanıyorum seni de. Çok iyi izleyicilerimiz tanısın. Evet, söz sende.
Merhabalar herkese. Öncelikle herkesin Endüstriyel Tasarımcılar Günü'nü kutluyorum. Bu kadar eski olduğunu hatırlamıyordum. 1957'den günümüze oldukça uzun bir serüven diyebiliriz. Tabii endüstriyel tasarım Türkiye'de bu kadar derin bir geçmişe sahip değil. Dolayısıyla bütünsel bir kültür alanı hala tam olarak inşa ettiğini söyleyemeyiz. Ama özellikle son yıllarda hem okullarla hem sizin gibi değerli öğretim üyelerimizle hem de ciddi meslek adamları üreterek ve tasarım ofisleriyle ciddi bir performans sergilemiş durumda. Biz de bir orta ölçekli bir tasarım şirketi olarak bu alanda bir yer kaplamaya çalışıyoruz ve firmaların ürün geliştirme faaliyeti motivasyonunu gördüğümüz zaman bunu ürüne, sonuca ve ekonomiye kazandırmaya çalışıyoruz. Kısaca kendimden bahsedeyim ben de. Mimar Sinan Üniversitesi mezunuyum. Tabii Mimar Sinan Üniversitesi'nin ekolü biraz daha plastik sanatlar, daha estetik değerler üzerindedir. Ama iş hayatı serüveninde ben tasarımı, mühendisliği ve ekonomiyi bir bütün içinde ele alan, birbiriyle uzlaşan bir formasyon, bir iş modeli olarak görmeye başladım. Dolayısıyla tasarım ofisimizde sadece tasarımcılar değil, mühendisler de yer almaya başladı. Aynı zamanda hani bizim bünyemizde olmamakla beraber gerek proje ve ürün stratejisini geliştirmek anlamında strateji danışmanlarımız var. Gerekse farklı mühendislik projelere bağlı olarak ihtiyaç duyduğumuz farklı ürün mühendisliği alanlarında da danışmanlarımız var. Bizim hedefimiz özellikle Türkiye gibi sanayisi yeni gelişmekte olan kreatif alanlarla etkileşimi yeni ortaya çıkmaya başlamış olan bir coğrafya gereği ürünün hayata geçmesinde ve ekonomiye katılmasında herhangi bir risk geriye bırakmadan bütün bunları elemine edip çalışarak sonuca gitmek. Dolayısıyla da birazcık buradaki tasarım ofisleri, tasarım faaliyeti biraz esnek, kapsayıcı ve bu tür eksik olma ihtimali olan konuları çözerek ilerliyor. Biz de birazcık bu yüzden mühendislik alanında da içimizde barındırarak şirketin yapısını dönüştürdük. Aslında hikaye bir teknoloji firmasıyla ilk endüstriyel tasarım şirketini ortak kurarak başladı. Yaklaşık 4 yıl kadar sürdü, 2000-2004 yılı arasında. Elbette tasarımın ne olduğu, nasıl yapılacağının tartışıldığı bir dönemde bir teknoloji firmasına gidip tasarımı anlatmak, buna yatırım yapılmasının anlamını ifade etmek ve yatırım yaptırtıp para harcatmak çok güçtü. Ancak tabii çok vizyoner insanlarla karşılaşınca sonuç farklı oluyor. Biz enteresan projeler ortaya çıkaran bir şirket yaratmayı başardık bir holdingle. Bir süre burada birlikte iyi deneyimler yaşadık, projeler ortaya çıkardık. Projelerin genel biçimi tabii teknoloji firması olunca, teknoloji bir holding şirketler grubuyla çalışınca işin sadece fiziksel ürün çıktısıyla ilgilenmekten öte bunun servisi nasıl olur, iş modeli nasıl olur, insanlar bununla nasıl tanışır, bu nasıl para kazanır gibi sorular gündeme geldikçe bizim davranış biçimimiz, bunlara cevap arayış biçimimiz çok değişti ve çok disiplinli bir ürün geliştirme anlayışını kazanmaya başladık. Son yıllardır Arman Tasarım olarak da biz bu serüveni geliştirerek sürdürüyoruz. Bünyemizdeki mühendislerle, tasarımcılarla çıkardığımız ürün mantığını, ürün stratejisini müşteriler veya iş ortaklarıyla gerçek bir ekonomik değer oluşturabilecek mi? Bunu ispatlamaya, bunu doğrulamaya çalışarak yürüyoruz. Zeynep Hanım'ın tabii alanı, bulunduğu coğrafya o kadar kreatif disiplinlerle beslenerek şekilleniyor ki orada işte Nokia gibi örneklerin çıkması çok doğal. Bizim de Türkiye'den bu tür örneklerin çıkması için bu tür ürün ve hizmet alanları yaratan şirketlerin ortaya çıkıp dünyaya seslenebilmesi için ciddi bir motivasyonumuz var. Bunu da hiç kaybetmiyoruz diyorum ve hocam size bırakıyorum. Bu şekilde özetlemeye çalıştım kendimi ve şirketin faaliyet alanını.
Teşekkür ederim Murat, teşekkür ederim Zeynep tekrar. Şimdi Dünya Endüstriyel Tasarım Günü 2020, 57 yılında kurulmuş bir organizasyonun bize sunduğu bir fırsat diye düşünüyorum ben bugünü. 63 yaşına gelmiş, 63 yıl. 20. yüzyılda kurulan bir örgüt, 21. yüzyıldayız. Ve Türkiye'deyiz. Evet, bir Finlandiya deneyimi var Zeynep'in ama Zeynep de bizden birisi sonuçta. Gelin olarak yollasak bile. Ve bildiğim kadarıyla damat da hardcore ürün tasarımcısıydı değil mi Zeynep?
Evet, doğru.
Öyle hatırlıyorum. Evet. Şimdi buradan yola çıkıp ben Türkiye'yi üzerinden konuşmak istiyorum. İzleyicilerimizin çoğu Türkiye'deki tasarımcılar veya ilgililer. Türkiye bana her zaman çok ilginç geliyor. Yani Finlandiya'da bulundum, İskandinavya, Kuzeybatı Avrupa. Onların kendi tarihsel, kültürel, iktisadi gelişimi içerisinde ulaştıkları bir yer var. Yani sanayileşmeyle beraber gelen zenginleşme, daha sonra sanayinin coğrafi olarak uzak doğuya veya güneye kaymasının getirdiği bir lokasyon değişikliği, imalat sanayi anlamında kullanıyorum. Ama bir takım kritik noktaları kendi bünyelerinde tutabilirler. Bunlar mühendislik anlamında yaratıcılık, Ar-Ge ve tabii ki endüstriyel tasarım. Demin birkaç kez gündeme geldi Nokia. Nokia yakaladığı bir fırsatı ürüne dönüştürdü ve kullanıcıyla ilişkisini güzel kurdu. Ama o ilişkiye başarısına o kadar bağlıydı ki, o kadar aşık oldu ki kendi becerisine ve başarısına, değişmeyi göremedi. Değişiklik geldi, ezdi geçti. Şimdi başarı dediğimiz şey böyle. Ben bir iki danışmanlık yaptığım firma oldu. Geçmişte patron o kadar başarılı ki belli bir noktada. O başarısına takılı kalmış ama 25 yıl geçmiş ve sürekli zemin kaybediyor. Değişebilmek kolay bir şey değil. Şimdi endüstriyel tasarım denen meseleyle bizim problemimiz de Türkiye'de, biz sonradan bunu şekilde arkadan gelerek yakaladık ya, Avrupa'daki, batıdaki bir takım oluşumlar bizi çok etkiliyor. Yani mesela tasarım konseyi, yıllarca tasarım konseyimiz olsun, tasarım konseyimiz olsun. Model neydi? İngiltere'deki tasarım konseyiydi. Tasarım konseyimiz danışma babında var ama hayatımızdaki etkisi sınırlı çünkü zaman değişti. Şimdi hizmet tasarımı veya dijital alan, Gizem Aytaç sormuş, dijital demiş ama kastı herhalde dijital olması lazım. Dijital kavramı hayatımızda dönüştürüyor. Bu pandemi dönemindeki şu andaki içinde bulunduğumuz ortam, yani online çalışma, online toplantı yapma, dijitalin ağırlığı birden oradaydı ama kullanımda değildi. Şu anda her şeyi çok hızlandırdı. Lakin hala somut bir gerçeklik var. Hani derler ya, real ekonomi. Hani bir finans var, kredi, faiz, kur, saçı ağzıyla konuşursak bir de real ekonomi var. Bir de real bir şeyler var. Şimdi Türkiye'nin güzel yanı şu, eğer fark edebilirsek diye düşünüyorum. Türkiye'de her şey var. Sanayi öncesi imalat var. Değil mi? Yani bayağı atölyelerde zanaatkar çalışıyor hala, öyle veya böyle. Bayağı bildiğimiz klasik büyük fabrikalar, yüzlerce binlerce işçi, seri üretim, kalıplar falan o var. Ve hizmet sektörü, özellikle finans sektörü, sigortacılık vesaire, bir şekilde kendini hızla yenileyebilen dinamik bir piyasa var, genç bir bakış açısı var ve belki de Avrupa ölçeğinde bile en yenilikçi teknolojileri kullanma konusunda çok gözü kara olan bir sektör de oluştu öyle veya böyle. Yani her şey aynı anda mevcut. Hizmet tasarımı dediğimiz olay için bir gerçeklik var, bu için piyasası var. Ben zanaat yapacağım diyorsanız o da var. Bu arada Gizem Aytaç fijital yeni bir kavram. Fijital, bunu bir kenara not alalım. Fijital kavramı hakkında ne düşündüğünüzü sizden öğreneceğiz. Fizikselle dijitalin köprü kurması tam bizim konumuzla ilgili. Teşekkür ederim Gizem. Şimdi Türkiye tam böyle köprüler kurulacak ülke. Hani deriz ya, Türkiye bir köprü, doğuyla batıyı birleştirecek. Türkiye aslında bir köprü, aynı zamanda sanayi öncesini sanayi sonrasıyla da bir araya getirecek bir köprü oluşturabiliyoruz. Çünkü her şey aynı anda mevcut. Evet, bu bir kaos. Evet, bu bir karmaşa. Evet, böyle clean cut, her şeyin tıkır tıkır yürüdüğü bir kültürel, iktisadi ve politik bir sistemimiz yok. Ama bütün bu kaos takım fırsatlar da ortaya koyuyor diye düşünüyorum. Şimdi bu kaosun içinde yaşarken, bununla alışmışken, bunu kabullenmişken, hatta yavaş yavaş bunu sevmeye başlamışken diyelim, endüstriyel tasarım mesleğinin geleceği açısından bu perspektiften bakarak Türkiye için senaryonuz neler olabilir? Yine Zeynep'le başlayalım. Bu arada bir takım sorular var. Bunları da ben size iletmiş olayım. Nokia'nın çöküşü tasarımdan çok gelecek teknolojiyi okuyamaması değil mi? Elbette. Ama teknolojiyi hayata geçirme babında, yani tasarımla teknoloji arasındaki ilişkiye değinmemiz lazım. Teknoloji kendi başına bir değerdir ama ürüne dönüştürüldüğü zaman bambaşka bir değer olur. Doğru, teknolojiyle bağlantısı var. Görebiliyorsunuz değil mi soruları sizlerden?
Evet, ben de görüyorum, evet.
Tamam, o zaman soruları görüyorsanız lütfen gözünüzün arasında bunlara da değinirseniz teşekkür ederim. Söz sende Zeynep.
Mesela ilk şeyle devam edeyim. Nokia'da teknoloji açısından bir eksiklik yoktu. Hatta bu touch screen teknolojisini aslında çok daha önceden keşfedip uyguladıkları bazı ürünler vardı. Fakat piyasaya sürmekte geciktiler. Ve de bunu piyasaya sürerken Apple'ın yaptığı çok hani daha attraktif, insanların seveceği tür user experience'leri dizayn etme konusunda biraz geciktiler ve onun için de daha sonra bütün bu birikimlerini kaybettiler. Bu arada fijital konusuna da geleyim. Ben daha önce bu terimi duymadım Türkçe, fakat bizim yaptığımız, biz mesela omni-channel design diye bir term kullanıyoruz İngilizce. Ve aslında fiziksel, dijital ve de sosyal, yani insan insana olan touch point'ları da tasarım sürecine dahil edip bunların hepsini bütünsel olarak algılamaya başlamak. Yani sonuçta kullandığımız her serviste hem fiziksel bazı unsurlardan etkileniyoruz, hem bazı dijital teknolojiler ve arayüzlerle bazı avantajlar elde ediyoruz. Kimi zaman da bir insanla interakt ediyoruz. Yani tasarımcıların artık bu tür servisleri bütünsel düşünüp, stratejilerini kurup bu touch point'ları da ne zaman ve eğer gerekirse dahil etmelerini sağlamak. Çünkü bu dijital transformasyonda bir problem oldu. Bu da bazı teknolojik beceriler sayesinde birçok şirket dijital projeleri gerekli gereksiz satın alıp uygulamaya çalışmaya başladı. Yani her yapılan şu anda dijital app'in ya da web sayfasının ya da yatırımının aslında gerçekten kullanıcı tarafından bir ihtiyaca cevap vermediği bir dönemden geçtik. Şimdi geleceğe doğru bakınca önce kullanıcıların ihtiyaçlarını anlayıp onlara nasıl cevap vereceğimizin stratejisini kurup daha sonra hangi touch point'ların, bu arada touch point'in Türkçesi tam nedir, ona yardımcı olursanız sevinirim.
Temas noktası.
Efendim?
Temas noktası.
Temas noktalarını o zaman da detaylı tasarım bilgisini oralara getirebiliriz. Kimi zaman bir iç tasarımı aslında mesela bir restoran deneyimi için çok etkili ya da işte belli konularda ürün tasarımı, belli konularda da işte dijital unsurlar. Ama her zaman bir bütünsel bir kullanıcının deneyimini algılamakta fayda var. Bir Alpay Hocam, sizin dediğiniz şey konusunda Türkiye ile ilgili konuya gelecek olursak %100 katılıyorum. Türkiye'nin çok büyük avantajları var aslında. Büyük bir mesela Finlandiya'dan bakınca çok büyük bir nüfus. Şimdi biz burada 5,5 milyonluk insan kapasitesiyle bir şeyler yapmaya ve sürdürülebilir bir ülke olmaya çalışan bir bir toplum ve de aslında büyük risk altında geleceğe yönelik. Onun için de teknolojiye çok büyük yatırım yapıyor. Onun için eğitime çok büyük yatırım yapıyor. Çünkü dünyadaki rekabetini sadece ön safhada kalarak devam ettirebileceğini biliyor. Öte yandan Türkiye, artı buranın iklim şartları çok zor. Hani ne bileyim, sonuçta geçmişte Finlandiya'nın tarihi Türkiye'den aslında Türkiye Cumhuriyeti'ne yakın. 1917'de buranın bağımsızlığı. Benzer bir yaş olgunluğunda. Fakat mesela Finlandiya kendi milli national identity diyoruz. Milli identitesini yaratırken mesela tasarımı ön plana koyuyor. Ve dünyada film tasarımıyla mesela bilinir olmaya çalışıyor Finlandiya ülkesi olarak. Diğer İskandinav ülkelerinden birazcık daha aslında geride geliyor bu geçen yüzyılın başında ve daha sonra bu tasarımla ve teknolojiyle ve akıllı çözümlerle bazı avantajlar elde ediyor ve daha sonra işte Nokia ile iyice bir peak yaşıyor son 20-30 yılda. Ve Türkiye'de de aslında bu fırsatlar var ve çok fazla bolluk var, insan var, çok doğru eğitimler var, fakat onların belki doğru bir şekilde doğru noktalarda kullanılmasını arttırmak lazım. Bir de tabii tasarım satın alımı konusunda Finlandiya çok daha olgunluğu ileride. Mesela benim de kendi deneyimlerimde Fjord'un İstanbul ofisini açarken tasarımın değeri ve onu satma konusunda çok daha fazla emek sarf etmek zorunda kaldık. Öte yandan daha belki Avrupa ülkelerinde tüketicilerin ve de satın alan şirketlerin bir şekilde akıllarında tasarımın belli bir değeri olduğu ve buna bir ekonomik yatırım yapmaları gerektiği konusunda çok fazla ikna etmeniz gerekmiyor. O da belki ana büyük farklardan biri.
Evet. Teşekkür ederiz Zeynep.
Bilmiyorum, tam cevaplayabildim mi ya da başka bir soru var mı? Belki Murat devam edebilir.
Senle bitirmeden önce güzel bir soru var. Bunun üzerinden gidelim. Murat'cığım, seni bekleteceğim. Bu ilginç çünkü kamuyla ilgili. Cem Bora Okan'dan soruyor. Zeynep Hanım, kamuyla çalıştığından bahsetti. Kamu kurumları politika ve hizmet geliştirirken tasarımcılarla nasıl bir çalışma yürütüyorlar? Bu gerçekten kendi başına bir oturum gerektiren bir konu. Ama çok kısaca bize bu deneyiminden bahsedebilir misin? Yani politika ve politikacılarla ilgili. Bunun üzerine ben fırsat verilirse kalede veya başka bir yerde politika ve tasarım üzerine ayrı bir session yapmak isterim. Gerçekten çok ilginç. Buyurun.
Evet, kesinlikle ve bu aslında Finlandiya'da da yeni yeni oturan bir sektör. Fakat oldukça enteresan deneyimlerimiz var Hellon'da. Artı Aalto Üniversitesi'nde mesela Design for Government dersleri var ve bu konularda daha çok case'ler çıkmaya başladı. Mesela bizim dahil olduğumuz projelerin bir kısmı sağlık sektöründe. Mesela Finlandiya'da sağlık hizmetleri kamusal bir hizmet ve oradaki işte doktorların, hemşirelerin, hastaların ihtiyaçlarını anlayarak o servislerin daha efektif bir şekilde, daha kullanıcı ihtiyaçlarına cevap verir şekilde tasarlanmasıyla ilgili çalıştığımız konular oluyor. Ve bunlar tabii ki kamusal süreçlerle satın alınıyor. Daha farklı bir grup. Onun dışında mesela şehirlerle çalışıyoruz. Şehirler gittikçe büyüyor ve özellikle katılımcı demokrasi konusu burada çok önemseniyor. Ve katılımcı demokrasinin arttırılmasıyla ilgili mesela yaptığımız bazı projeler var. Bunların bir kısmı insan odaklı düşünme yöntemlerini kullanarak kamu çalışanlarının bu katılımcı demokrasiyi algılamalarına yardımcı oluyoruz. Mesela bir participation game var. Aslında onların linklerini de paylaşabilirim. Helsinki şehrinin dizayn ettiği ve bu sene Helsinki şehrinin bütçesi tamamen katılımcı yöntemlerle karar verildi. İşte önce bir şey yapıldı, herkesin fikir sunabileceği bir platformlar oluşturuldu. Hatta biz bir Helen olarak bir oyun tasarladık. Bu oyunda da Helsinki'nin belli bir bütçesini hangi konulara ayırmak isterdiniz diye değişik küçük gruplarda değişik etkinlikler düzenledik. Bu etkinlikler arasında Helsinki'nin değişik mahallelerinden katılımcılar oldu. Yaşlılar, gençler, çocuklar, işte belli konularda engelliler ve herkesin düşüncesine göre hangi konular öne çıkıyor, bunlar toplandı. Daha sonra bütün bu fikirler belli kriterlere göre elinerek, yani mesela eşitçiliği azaltan fikirler elendi. Kalanların hepsi de dijital olarak Helsinki şehrinin web sayfasında Helsinki'de yaşayan insanların oyunlarına sunuldu. Herkes kendi bölgesindeki fikirlere dağıttı bu ortak parayı. Mesela ben de işte 7 tane benim için önemli fikir seçtim, oralara koydum. Daha sonra kazanan fikirler de şimdi hayata geçiyor. Ya bu fikirler mesela kimisi için işte belli yerlerdeki işte çocuk oyun parklarının düzeltilmesi, kimi yerlerde işte bedava öğlen yemeği dağıtılması, kimi yerlerde işte çok daha farklı fikirler.
Evet.
Bunların hepsi İngilizce var aslında, takip edebilirsiniz.
Teşekkür ederim.
Pardon, çok konuştum.
Son
bir örnek daha söylemek istiyorum. Bu da Başbakanlık Ofisi ile ilgili yaptığımız proje. Geçen sene aslında Türkiye ile aynı zamanda Finlandiya'da da genel seçimler oldu. Ve genel seçimlerden önce bir önceki grubun Başbakanlık Ofisi bir sonraki hükümete hangi konularda çalışılması gerektiğine dair bir rapor sunuyor. Ve biz o raporun hazırlanması sürecinde dahil olduk ve belli gruplara gene Human Centric Design prosesleriyle workshoplar yaparak onların birazcık daha farklı açılardan bakmasını sağladık ve bu rapora bir katkımız oldu. Bayağı enteresan aslında hani Türkiye'den bakınca.
Dediğim gibi yani bu konu kendi başına ele alınmayı hak edecek bir şey. Çünkü aslında şimdi birazdan Murat'ın değineceği noktadan çıkarsak, yani şunu tasarlamak için kullandığımız yöntemleri alıyoruz. Önce bir takım hizmetlerin tasarlanması için kullanıyoruz. Bankacılık, işte benzin istasyonunda bir takım dokunulmayan hizmetlerin satışının kullanıcı deneyim açısından daha hoş, daha arzu edilir, daha markalaşmayı teşvik edecek, daha müşteriyi tekrar tekrar getirecek hale sokulması işlemine tasarım katkıda bulunuyor ki ürün düzeyinde yaptığımız aynı şeydi. Şimdi politika düzeyinde geliyor ve politika, yani burada senin government'tan kastın kamunun hizmeti, kamu hizmetlerinin kullanıcı dostu hale getirilmesi. Bu tabii devlet, iktidar vesaire gibi şu anda burada değinemeyeceğimiz konuları da içeriyor. Tasarımın yolculuğunda ilginç bir aşamaya. Ben şimdi Murat'a dönüyorum. Bayağı birikti. Benim sorum birikti. Muhakkak senin söyleyeceklerin üzerine de bir takım şeyler söylemek isteyecektir. Murat, söz sende.
Teşekkür ederim. Zeynep Hanım biraz tabii bu son verdiği örnekle de hizmet tasarımının ne kadar geniş bir alana yayıldığını birazcık da örneklemiş oldu. Biliyorsunuz geçmişte ürünler fabrikadan çıktıktan sonra, müşteriyle buluştuktan sonra artık üreticinin, o ürünü hayata geçiren firmanın sadece servisiyle muhatap bir durumda kalıyor. Yani servise götürürseniz, bir şikayetiniz olursa, ürünle ilgili bir beklentiniz varsa ancak firmayla muhatap olabiliyordu ürün. Ama günümüzde artık ürünler o kadar gelişmiş, o kadar teknolojisi performans haline gelmiş ki içerisindeki yazılımlar, arayüzler o kadar sofistik hale gelmiş ki artık üründen hiçbir firma satıp kurtulamıyor. Yani artık onunla bir bütün. Bu yüzden de ürünlerle şirketlerin ortaya çıkardığı ürünü sürekli geliştirmesi, ona sürekli dokunması ve kullanıcının yeni ihtiyaçlarını sürekli karşılayacak şekilde güncellemesi gerekiyor. Biliyorsunuz son 20 yıldır güncelleme diye bir kavramımız var. Bunun fiziksel tasarım etkisini birazdan anlatacağım. Güncelleme biraz küresel dünyada insanların birbirlerinin yaşam tarzlarını görüp hızlıca davranışların değişmesiyle beraber farklı ihtiyaçlar tanımlamasıyla eşleştirebileceğimiz bir konu. Bir telefonu aldığınızdaki beklentiniz 3 ay önceki beklentinizden farklı oluyor. Bir yıl sonra ise artık dünyanın tamamen farklı bir noktaya gittiğini fark ediyorsunuz. Yeni trendlerle, yeni moda akımlarıyla veya işte günümüzde yaşadığımız pandemi gibi, deprem gibi veya politik dönüşümler gibi birçok süreçle o kadar interaktif iç içeyiz ki artık ürünün temel fonksiyonundan öte çevreselinde yaratılmış içerikler bizi ilgilendirmeye başlıyor. Çünkü temel fonksiyonu zaten parasını öderken satın almış oluyorsunuz. Şimdi dolayısıyla özellikle Zeynep Hanım'ın içinde olduğumuz servis alanı biraz bizim ürünü tanımlarken, ürünü şekillendirmeden önce ürünün hikayesini, müşteriyle buluştuğunda nasıl bir yaşam biçimine nasıl bir katkı yaratacağını tanımlayarak şekilleniyor. Biz de projelerimizde önceden brief derdik ya, veya kullanım senaryoları ya da ergonomik analiz. İşte bunların artık kapsamının çok daha genişlediğini düşünün. Öyle bir dönemi yaşıyoruz. Tabii çok daha karmaşık, çok daha kaotik. Çünkü artık bir kullanıcı kitlesinden neredeyse bahsetmemiz mümkün olmama durumuna geldik. Yani artık her bireyi düşünen bir tasarım süreci yaşamak noktasına yaklaşmaya başladık. Dolayısıyla bu ürünün tasarım anlayışını çok etkiliyor. Şimdi bu kadar fonksiyonu, bu kadar içeriği, bu kadar değişkeni yüklediğiniz üründe de tasarım dilinde neler oluyor? Aslında artık böyle form faktörüyle ürünün mekanik özelliği sesiyle bir müşteriyi tavlamaktan öte, tabiri caizse artık ürünün içerisindeki görsellerle, dijital sesleriyle yakaladığınız bir serüven yaşanıyor. Benim için ürün geliştirme sürecinde endüstriyel tasarım bir fonksiyon oldu artık. Yani daha önce daha merkezine oturttuğumuz bir kavramdı tasarımcı. Ama günümüzde tasarımcının tanımı değişmekle beraber endüstriyel tasarım sözcüğü de artık ürün geliştirmenin bir fonksiyonu durumuna geldi. Biraz önce bahsettiğim tasarım, mühendislik ve ekonomi üçgeninden bağımsız olarak söylemiyorum bunu. Bunun içinde olan bir kavram. Bu noktada da tasarımcının tanımı ise resimde değişti. Daha stratejist bir pozisyon almaya başladı. Şimdi fiziksel tasarım, servis tasarımı veya biraz önce ortaya koyduğumuz gibi dijital kavramı üzerinden bakacak olursak aslında tasarımcı bu iki kavramı bütünleyen, doğru şekilde uzlaştıran bir kimlik niteliğini kazandı. Biraz önce bir soru gördüm. Tasarımcı ile mühendis arasındaki fark nedir diye bir arkadaşımız sormuş. Aslında birazcık onu da cevaplamış oluyor bu. Yani mühendislik biraz o ürünün doğrulanması ve hayata geçmesi için bütünsel bir eylem. Ama ürünün tanımı ve hayata geçmesi adına yapılacak yatırıma karar vermek adına da bir parça tasarımcının kararları önemli. Dolayısıyla üniversitede biçim çalışmaları yaptığımız dönemden bu yana artık kavram, strateji gibi değerler bizim formasyonumuzun bir parçası haline almaya başladı. Biz ürünün senaryolarından artık çıktık. bu üründe ne servisler çalışacak? Bu ürün nerelere dokunacak? Hatta biraz önce söylemiştim, şirketler artık ürünlerinden kopamıyor. Onlarla sürekli güncelleme veya yeni ihtiyaçlarla ilgili müşterilerine dokunma ihtiyacı hissediyor. Artık ürünler de ürünlerden kopmuyor. Artık ürünler de ürünlerle artık iletişim haline geçmeye başladı. O kadar ilginç bir teknolojik örgü içerisindeyiz ki artık cep telefonu televizyonla konuşuyor, televizyon klimayla haberleşiyor. İşte mesela bir teknoloji firması şu anda bütün ürün tasarımlarını hibrit map dedikleri bir kavram üzerine inşa ediyor. Önce diyor ki biz dünyayı 3 boyutlu bir nokta bulutu halinde bir haritaya dönüştüreceğiz. Ve bunun içerisinde hareket eden tüm nesneler, insanlar, hayvanlar, uçaklar, otomobiller dahil bunlar aksiyon birimleri haline gelecek. Ve bunlar bu haritayı sanise seviyesinde güncelleyerek o haritanın organik olarak yaşamasını sağlayacak. Böyle bir bakış açısıyla bir vizyon koyduğunuzda yarattığınız tasarımların biçim dili üzerindeki barındırdıkları komponent, fonksiyon nitelikleri birdenbire değişiyor. Mesela otonom araçlardan örnek verelim. Şu anda test aşamasında birçok otonom aracı görebilirsiniz. Videolarına bakabilirsiniz. Üstünde bir takım kameralar, ışıklar, önlerinde sensörler, işte arka tarafında bir takım sinyal alıcıları vesaire gibi. Hatta şoförün yan koltuğunda, test amaçlı kullanılan şoför biriminin yan koltuğunda da bir sürü bilgisayarlar göreceksiniz. Elbet bunlar küçülecek ama ben daha ilerisini söyleyeyim. Bu araçlarda o komponentlerin hiçbiri olmayacak. Çünkü bunlara gerek kalmayacak. Hibrit map dediğimiz kavramın içerisinde zaten bu bilgileri anlık salise bazlı alacağız. Yani mesela işte elektrikli otomobil üreten bir şirketin otonom aracı kaza yaptı diye haberler çıkıyor. Bu ihtimal ortadan kalkacak ve bu bahsettiğim serüven 5-10 yıl içerisinde gerçekleşecek. Çünkü elimizdeki teknolojiler artık buna müsait. Yani havada uçan bir uçak veya geçen bir helikopter aslında bir patronu bir iş yerine götürürken aynı zamanda geçtiği güzergahla ilgili bütün harita verilerini toplayıp bir yere iletiyor durumda olacak. Veya siz yolda yürürken kolunuzdaki akıllı saat zaten ürettiği veriyi bir yere paylaşıyor olacak. Böyle bir durumda zaten sizin otonom teknolojileri sorgulama şansınız kalmıyor. İşte bu da bu söylediğimde servislerin ürünle bağımsız noktaya geldiğini, elbette tasarım lafı altında, kelimesi altında çok geçişkenlik var. Yani birçok tasarım disiplini aynı potaya koymamakla beraber birbirleri arasındaki geçişkenliği kabul etmek lazım. Dolayısıyla bu alan bizim için servis, hizmetler tasarımıyla fiziksel ürün tasarımı kesinlikle birbirinden bağımsız, kopuk olamaz. Tamamıyla birbiriyle iç içe değil, ikisi birer güzel bir branş ve birbirini tamamlayan bir branş ama kopuk olamaz. Dolayısıyla biz buradan yola çıkarak mesela ofis olarak yaptığımız projelerde bu tür vizyonları nasıl alırız, bunları nasıl sentezleriz ve ürün çıktılarını nasıl sonuçlandırırız diye düşünüyoruz. Mesela geçmişte bir otomobil sinyalleriyle ilgili yaptığımız, polis araçlarında kullanılan sinyallerle ilgili yaptığımız projeleri sorguluyoruz şu anda. Bu tür otonom sistemlere entegre bir takım uç birimleri entegre etmeyi düşünebilir miydik? Yani tabii ki 10 yıl olmuş bir proje içerisinde üzerinden bunu söylemek güç ama şimdiden yeni iterasyon projeler, yeni iterasyon ürünler geldiği zaman bu entegrasyonu zaten ürüne araca dokunurken, aracın üzerine bu tür donanımları yerleştirirken bu olanakları şimdiden öngörüp tasarımın dilini, biçimini, üzerindeki ergonomik fonksiyonlarını bunun üzerinden tanımlayabilir miyiz? İşte bu söylediklerim birdenbire ürünün stratejisine, ürünün yaşam döngüsüne dokunan hikayeler olmaya başlıyor. Doğal olarak da artık bir tasarımcı, sanatçı gibi odasına çekilip güzel bir eskiz yaparak, güzel bir mobilya çizerek veya güzel bir obje tasarlayarak hayatın içinde olamıyor maalesef. Artık herkesle entegre olmak zorunda ve dünyayı tanımak, dünyayı yaşamak, hatta yeni vizyonlar açık olmak durumunda. Fazla uzatmayayım. Evet. Yeni sorular olabilir.
Murat'ın yorumlarına bir hızlıca bir ekstra bir şey söyleyebilir miyim hocam?
Lütfen, lütfen.
Otonom araçlardan bahsettin. Bende de enteresan bir deneyim var aslında onlarla ilgili. Ve belki birazcık da tasarımcının değişen rolüyle ilgili de bunu özellikle vurgulamak istedim. İki yıl önce Volkswagen şirketiyle çalıştık ve otonom araçlarıyla ilgili. Biliyorsunuz Volkswagen çok mühendislik ağırlıklı, tasarım, yani çok bilgili bir şirket bu konularda teknik olarak. Ve bizim yaptığımız proje şuydu. Her türlü aslında otonom araçlarla ilgili teknolojiyi çözmüş durumdalar. Şu anda sistemsel bazı yapılar eksik ki Finlandiya'da aslında çalışan otonom otobüsler var. Halk otobüslerini otonoma çevirmeye başladılar bile. Fakat bizim çalıştığımız proje oldukça enteresandı. Daha çok duygusal etkenlerle ilgiliydi. Yani müşterilerin otonom araçları kullanmak için duygusal bariyerleri nedir? Yani bir ebeveyn olarak mesela çocuğunuzu tek başına hobiye yollamak için otonom araca koymaya güvenmeniz için ne gerekiyor? Şimdi hizmet tasarımcıları olarak bu konuları düşünüyoruz ve büyük şirketlerde bu teknoloji ve endüstriyel tasarımı çok aslında iyi yapan şirketlerde bile bu tür duygusal konulara cevap verecek yetkinlikler henüz daha çok ham. Onun için dışarıdan bunları alarak yapıyorlar. Ve mesela endüstriyel tasarımın estetik ve ergonomik mesela yönlerine bakacak olursak orada tabii ki bir tasarımcının ekspertizi üzerine konuşuyoruz. Yani tasarımcı daha iyi biliyor kullanıcıdan. Hani güzel nedir, ergonomik nedir, ne çalışır ne çalışmaz. Fakat UX'e ve CX'e dijitale gittiğimiz zaman kullanılabilirlik aslında daha önem kazanmaya başlıyor güzellikten. Çünkü siz çok attraktif bir servis yaparsınız, kimse kullanamazsa hiçbir değeri yok. Gene daha servise döndükçe tasarımcının rolü eksperden daha çok bu farklı paydaşların ihtiyaçlarını anlayan bir empati yani empatiyi kullanarak bunları bütün ihtiyaçları birleştiren bir hub haline geliyor. Ve benim mesela şu anda yaptığım işlerden çoğu ya değişik müşterilere bu insan odaklı düşünmeyi öğretmeye çalışmak ya da farklı paydaşları bir araya getirerek onların ortak karar vermesini kolaylaştırmak. Yani ve okulda öğrendiğimiz konulardan aslında çok bambaşka bir yere geldik. Onun için de okulların aslında bu yöne geçmesi lazım. Hani tamamen katılıyorum, stratejik ve düşünme ve kavramsal düşünme önemli. Ama empati çok önemli. Ama bu tabii şu da demek değil, estetik önemli değil, değil. Hala o tür ekspertize ihtiyaç var. Fakat daha başarılı servisler, daha müşteri odaklı servisler için bu tür duygusal beklentileri algılayıp ve çok farklı bakış açılarından bilgileri bir araya getirmek lazım. Biz mesela müşteri deneyimiyle çalışan deneyimini iç içe algılıyoruz. Çünkü hiçbir şirket sadece müşterisini tatmin ederek iyi bir servis veremez. Aynı zamanda o servis hizmeti veren kendi çalışanlarının ihtiyaçlarını da anlamak zorunda. Ve bu servis ağlarını ona göre dizayn etmek zorunda. Bu da böyle küçük bir yorum oldu.
Bu yorum aslında işi tasarım okullarına getirdi. Yarama bastı.
Biraz dokundu.
İlginç bir konu. Evet, yani çok zor. Şimdi seni dinledim Murat. Tasarımcının sahip olması gereken nitelikler. Zeynep başka bir şey söylüyor. Sen başka bir şey söylüyorsun. Aynı şeye bakıyorsunuz. Şimdi tasarım okullarının her zaman böyle bir sanayici bize gelirdi. Ayakkabıcıysa bana hocam ayakkabı bu tasarım fakültesi kur derlerdi. Biz bunları duyduk. Herkes kendi sektörünün özelleşmiş ihtiyaçlarına uygun eleman ister tasarım alanında. Genel böyle generalist bir pratisyen endüstriyel tasarımcı yolladığınız zaman bunun bu işi öğrenmesi, adapte olması falan 3 ile 6 ay arasında bir süredir onu yüklenemez. Yani sanayici hemen çözüm istediği için. Şimdi O zamanlar iyiymişiz diye düşünüyorum. Ayakkabı falan. Şimdi ortaya çıkan, şu sizlerin anlattığı çerçeveden baktığım zaman endüstriyel tasarımcının stratejist olması gerektiğini biliyorduk. Tamam, bu design management, design strateji dediğimiz alanlar bir 20 yıllık şeyi var. Benim de aşina oldum bunlar. Daha sonra UX geldi. UX ile beraber Zeynep bahsetti. Şeyi sorgulamaya başladık. Aslında ürünün morfolojisi, yani biçimi üzerinden tartışılan bir olay UX üzerinden bazen de ölçülebilir, test edilebilir hale geldi. Bu bir paradigma değişimiydi. Şimdi bütün bu her şeyin birbirine bağlı olduğu ve sürekli veri ürettiği bir big data dedikleri olay da var. Bir data mining, veri madenciliği, işte oralardan alınan bir takım girdilere bağlı olarak konseptler, tasarımlar, sistemler. Tasarımcı Süpermen olması gerekiyordu. Süpermen haline gelmeye başladı şu anda. Yani bir tasarımcının, şu anda yeni mezun bir tasarımcıdan, İkinize ayrı ayrı soru. İkiniz de kritik noktalardasınız, karar verici noktalardasınız. İş başvuruları geldi diyelim ki mezunlardan. İşe alacağınız genç bir tasarımcıdan beklediğiniz nitelikleri şöyle bir sıralayabilir misiniz? Zeynep.
Ben başlayayım. Biz tabii çok spesifik bir alanda uzman bir şirketiz. Onun için benim aradığım konular bir kalitatif araştırma becerileri ve duygusal olarak bir görsel iletişim mesela çok önemli bizim için. Bütün bu servis tasarım, hizmet tasarımı, akademide aslında bayağı, bilmiyorum Türkiye'de nasıl ama bayağı ilerlemeye başladı ve oradan öğrenilen bazı tool'lar var. Onların bilgisini bekliyoruz genellikle Finlandiya'da. İşte customer journey mapping falan gibi, persona creation falan, o tür bazı konular. Bu arada acaba bir hizmet tasarım sözlüğü mü yapmak lazım Türkiye'de diye düşündüm. Çünkü bu konuları düşünürken benim kendi bayağı Türkçelerini araştırdım. Çok oturmuş bazı terminolojiler yok anladığım kadarıyla. 10 sene önce bir Finlandiya'da bunun Fince sözlüğü yapıldı ve o aslında o endüstrinin gelişmesine oldukça katkıda bulundu. Hani belki bir master öğrencisi böyle bir konuyu kendi tezi olarak seçebilir ve çok büyük katkıda bulunabilir. Ama genel olarak hani birazcık daha ne deniyor onlara? Genel düşünebilen insanları seçiyoruz. Ama bu demek değildir ki mesela klasik endüstriyel tasarımcılarda da detay odaklılığı çok önemli bir kalite. Hani gerçekten de detaylara dikkat edebilmek ve detaylara, yani değişik takımları bir araya getiriyoruz. Ve genelde tek başına çalışılan projeler yok. Her zaman grupla çalışıyoruz. Ve de mesela onun için müşterileri bir araya getirebilmek ve bu workshoplarda kolaylaştırıcılık yapabilmek falan gibi beceriler önemli bizim için.
Murat?
Evet, şimdi öncelikle şunu belirteyim. Yani tabii biraz önce bahsettiğimiz konular bir birey olarak sahip olduğumuz skill'ler, özellikler değil. Yani elbette bunların bir kısmını taşıyoruz, bir kısmında uzmanlaşmış olabiliriz, bir kısmını görgü olarak taşıyor olabiliriz. Ben tasarım eyleminin içerisinde tasarımcı kimliğini böyle bireysel olarak değil de tasarımcı takımı diyebilirim. Bu tür içerikleri barındırması gerektiğini düşündüğüm için ya da böyle olduğuna inandığım için bu strateji ve çevresindeki tanımları ortaya koymaya çalıştım. Elbette tabii eğitimde biraz yatay gelişmekten öte dikeyde de bu anlamda yatırım yapmak lazım. Yani çünkü branşlaştırmak isterseniz eğer endüstriyel tasarımı, otomobilinden mobilyasına, işte ambalajına sınır yok. Çok geniş bir endüstri katmanı var bütün dünyada. Dolayısıyla ben öncelikle mesela hani haddim olmasa da hocamın yanında şunu belirteyim. 4 yıllık temel eğitiminde benim için önemli olan tasarımcının formasyon eğitimi. Yani onun bazı özellikleri edinebilmesidir. Branşlaşma sonrasındadır. Hatta belki endüstrinin içinde olmalıdır. Bu konuda da sanayicinin sabır göstermesi ve işe aldığı genç yeteneğin kendi iş alanına dönük kendini dönüştürmesine izin vermesi gerekir. Bizim işe alırken bazı kriterlerimiz var. Tabii bunların hepsini birebir karşılayacak diye de bir koşul yok. Ama bizim için kavramsal düşünme yeteneği çok önemli ve tanımlama. Yani kavramsal bir düşündükten sonra bunu yazıya dökebilmek belki eskiz üretebilmesinden daha önemli. Stratejik düşünme yeteneği, yani gerek kriz anında onu nasıl üstesinden geleceği, gerekirse manipüle ederek nasıl bunun üstesinden gelebileceğini biliyor olması ya da buna dönük bir takım yeteneğinin, bir takım becerilerin olması. Araştırma çok önemli. Yani bazen bir öğrenci günlerce bir şey araştıranıyor. Diğeri ise aynı konuyla ilgili 15 dakika içerisinde inanılmaz bilgiler edinebiliyor. Araştırma konusu da mesela üniversitede araştırma yöntemleri bir konu bence. Yani bu okutulması gereken bir konu. Çok iyi bir takım oyuncusu olması gerekiyor. Yani bizde bireysellik çok fazla ön planda değil. Tabii kişinin bireysel özellikleri ve kendini gösterme becerisi de elbette önemli ama bir proje içerisindeyken bir takım içinde olduğunu her zaman farkında olması gerekiyor. Ve en önemlisi de self motivasyon. Biz bunu zaman zaman stajyerler üzerinde bir takım stres testleriyle deniyoruz. Bu noktalarda çok başarısız veya çok sıkıştığı bir noktada bile kendini tekrar programlayarak, kendini tekrar besleyerek kişinin enerjisini yukarıya çekip gerektiğinde konuyu baştan da olsa ele alıp sonuca gitmeye çalışması gibi unsurlar bizim için önemli.
Söylediklerinizden şöyle bir sonuç çıkartıyorum. Aslında ister hizmet gibi yeni bir alanda olsun, ister ürün tasarımında, hardcore bir ürün tasarımı firmasında çalışsın, bir endüstriyel tasarımcıdan beklentiler konusunda çok fazla bir ayrışma görmüyorum. Yani temel beceriler ve nitelikler konusunda ikinizin söyledikleri bence birbiriyle uyuşuyor. Şimdi benim kendi deneyimim şu anda çalıştığım Özyeğin Üniversitesi'nde bu trackler son yılki uzmanlık çalışmalarıyla beraber sınıf içerisinde oldu. Böyle bir kendince sınıflar ikiye bölünmeye başladı. Promosyonla yapıyoruz, tanıtıyoruz bu track programlarını. Hizmet tasarımıyla ilgili birisini, bir eski mezunumuzu çağırdık. O da Finlandiya'da yaşıyor, Hazal. Buradaysa selam. İlk mezunumuz olduğu için onu davet ettik. Yani deneyimini falan anlattı. Neredeyse 20-22 kişilik sınıfın yarısından fazlası birden biz hizmet tasarımı track'i istiyoruz dedi. Bir yıl öncekiler de mezunlar da fena olmayan yerlerde işe başlayınca baktım normal mezuniyet 4. sınıf ürün tasarımı stüdyosunu açamayacağız gibi falan. Orada da böyle inatla ürün tasarımı diyen bir grup var. Küçük ama kesinlikle son derece sadık, sağlam bir grup. Çocuklardan bir tanesi mesaj attı. Hocam ürün tasarımını da tanıtsak. Nasıl yani dedim. Endüstriyel tasarım bölümündeyiz. Hani hizmet tasarımı için birisini çağırdınız ya dedi. Promosyonunu yaptık, tanıttık falan. Ürün tasarımı için de birisini çağıralım dedi. Bir tuhaf geldi bana. Hani endüstriyel tasarım bölümündeyiz. Ürün tasarımını tanıtmaya 4. sınıfta ihtiyacımız var mı? Demek ki böyle bir polarizasyon var. Ama bu polarizasyon aslında işin özünü kaçırmamıza müsaade etmemeli. İşin özü aynı. Kullanıcı odaklılık ve temel bir takım mesela motivasyon, problemden kaçmama, araştırma yetisi, merak, o direnç, problem çözmeye yönelik direnç, çözümünle beraber büyüyebilmek, gerektiğinde vazgeçip yeni bir şeye başlayabilmek gibi bir takım temel beceriler hala orada. Bunu teyit etmiş olmak benim açımdan bir ferahlama oldu açıkçası. Çünkü eğitimciler olarak bizler de ne yapacağız? Gelecek bize ne getiriyor bu çocukları? Çünkü insanlar belli bir yatırım yapıyorlar. 4 yıllık bir eğitim. Önemli bir yatırım yaşamlarının. gelecekteki problemlere ve fırsatlara hazırlayabiliyor muyuz gereğince gibi bir derdimiz de oluyor. O yüzden şu anki buyurun lütfen.
Pardon kestim. Orada bu tabii söylemediğimiz bir şey yaratıcı düşünme becerisi. Yani evet, var olanın dışında henüz hayal edilmemiş gelecekleri hayal edebilme becerisi. Ve burada Gizem Aytaç mesajlarda görüyorum tasarım eğitimini ilkokula indirmeye de çalışıyoruz demiş. %100 katılıyorum. Çünkü bu aslında üniversite seviyesinde edinilebilecek bir yetenek değil. Aslında ilkokul çağında kırılmaması gereken bir yetenek.
Yaratıcılık.
Yaratıcılık. Ve de bir cesaretle var olan olduğu gibi almak değil, başka ne olabilir diye düşünebilmek. Daha iyi bir gelecek nasıl olabilir şu anda başka kimsenin hayal edemediği. Ve burada da şuna bağlamak istiyorum ve Finlandiya'da bu çok gelecekle ilgili önemsenen konulardan bir tanesi sürdürülebilirlik. Ve özellikle iklim değişikliğiyle ilgili Türkiye'den çıkabilecek ve dünyaya açılabilecek ürünlerde, hizmetlerde muhakkak işte geri dönüşüm, circular thinking falan bu tür konuları bence çocuklara anlatmak lazım. Bunları çalıştırmak lazım ve artık geçmişin bazı alışagelmiş sanayi kurallarını bir kenara bırakıp yeni bir dünyayı nasıl yaratabiliriz? Ve burada tasarım gücünü nasıl kullanabiliriz? Üründe de, hizmette de, her konuda. Ben üniversitelerin görevinin bu olduğunu düşünüyorum şu anda.
Teşekkür ederim. Senden de bize bir görev geldi. Herkes bizden bir şeyler bekliyor. Toplum bekliyor, tasarımcılar bekliyor, aileler ve tabii ki genç tasarımcılar. Yavaş yavaş toparlayalım diyorum. Saat 2:30'a doğru geliyor. Bir de bu sorular var. Onlara geçeceğim. Dinleyicilerden net olarak soruları olanlar mesela diyorlar ki evet kullanıcı işin içine dahil ediliyor ama şirketler kullanıcıları gerçekten stratejik süreçlerine entegre etme konusunda ne kadar hazırlar? Benzer bir soru başka bir dinleyicimizden doğrudan Murat'a yönlendirilmiş bir soru bu. Şirket stratejisini, süreçlerini, organizasyonu na tasarımcı ne kadar müdahil olabiliyor gibi. Bunlar stratejik düzeyde tasarımın gücüne dair iki soru. Belki birincisini Zeynep sen cevaplayabilirsin. İkincisini de Murat
cevaplayabilir. Birincisi hangisiydi? Pardon, tekrar eder misiniz?
Kullanıcıyı dahil etme, süreçlere dahil etme konusunda user işbirliğine şirketler ne kadar hazır diyor. Yani bu çünkü müşteriyi, kullanıcıyı sürece dahil etme süreci söylem olarak çok çekici. Political correct deniyor yani. Political correctness açısından evet. Yani bakın siz kendiniz için tasarlayın. Zaten hani ideal dünyada herkesin kendi ihtiyacına göre, kendi becerisince bir böyle topik bir tasarımcı varsayabiliriz. Tasarımcı diye birisi yok. Herkes kendi kendinin tasarımcısı. Şimdi bu user'ın işine girmesi, collaborative design vesaire gibi kavramlar bunu ima ediyorlar ama şirketler gerçekten hazır mı böyle bir şeye? Ne kadar implementasyon?
Türkiye'deki şirketleri çok çok iyi takip edemiyorum. Fakat Avrupa'da bir grup şirket bunu zaten çok içselleştirmiş durumda ve özellikle bazı pazar liderlerinin içlerinde kurdukları tasarım ekipleri sayesinde her türlü kararda aslında kullanıcılığı mesela customer club'lar var, işte müşteri laboratuvarları sürekli her kararda aslında dışarıdan bakış açısına getirmeye çalışıyorlar bu outside in thinking dediğimiz. Artı gene dediğim gibi sadece kullanıcı da değil, tüm paydaşlar bir servis ağındaki etkileyen herkesin bazen satın alma kararını kullanıcının dışında birileri veriyor olabilir. Ya da şirketin içerisindeki bazı insanlar bu hizmet kalitesi etkiliyor olabilir. Her farklı paydaşın ihtiyaçlarını anlayarak karar verme süreçlerini neyi tasarlamak gerekiyor ve de bunlar hala bazı şirketler direkt kullanıcıya gidip sormaktan korkuyorlar. Bir tek işte belki pazarlama şirketlerinin yaptığı bazı araştırmalar var. Ama ondan ziyade Yani biz müşteriye ne yapmak gerektiğini sormaktan bahsetmiyoruz. Sadece onların ihtiyaçlarını anlayarak tasarlamak, daha sonra bu tasarımı direkt üretmek değil de prototiplerle ve yeniden tekrar tekrar müşterilerin feedbacklerini alarak geliştirmek. Aynı şekilde hizmetler. Mesela hizmet tasarımında da prototiplemeler yapılıyor. Mesela biz bir hastaneyi kartonlardan inşa edip doktorlar ve hastalar ve hemşireleri içinde oyunculuk gibi oynatarak bazı süreçlere karar verdik. Mesela bayağı enteresan yeni yöntemler var. Nasıl geri bildirim alınabileceğiyle ilgili.
Yani VR bir şey... mesela değil mi? VR'ı da VR, virtual reality hizmet prototipleme konusunda önemli bir araç.
Evet, ama önemli olan çok fazla yatırım yapmaya gerek olmadan kullanıcının bilgisini dahil edebilmek. İşte sketchleyerek, konuşarak, onlarla sohbet ederek. Yoksa sürecin çok ileri aşamasına dahil edildikleri zaman artık işten geçmiş oluyor bir nevi. Hani geri dönüp bütün yatırıma ziyan etmek istemiyorsunuz. Onun için mümkün olduğu kadar erken bunların dahil olması çok önemli sürece.
Pekala. Murat?
Ben buna bir iki ekleme yapayım. Sonra diğer soruya geçeyim. Şimdi bence müşterilerine dokunmadan, onların feedbacklerini almadan hareket etmeye çalışmak artık geçmişte kalmış bir şey. Yani patronların ya da bir grup otoritenin karar verdiği ürünle gitmek her zaman riski büyüten bir davranış. Bu yüzden bir de günümüzde müşterilerden feedback almak için çok enstrüman var. Yani siz ürününüzü müşteriye sağladığınız ürünle zaten interaktif bağlı olduğunuz için sürekli aktif bir şekilde veri alma şansına sahipsiniz. Dolayısıyla hani bunu ancak ve ancak günümüzde konservatif düşünen şirketler biraz bariyer olarak görebilir kendi içerisinde. VR konusu da bu enstrümanlardan bir tanesi. Mesela biz şu anda bir tematik park projesi yapıyoruz. VR, bizim ofiste de bir VR platformu var. Özellikle büyük ölçekli nesneleri burada deneyimlemek gerçekten bizim için de iyi bir test olanağı sağlıyor. Şu anda bu tematik parkın içindeki bazı unsurları biz sıradan kişilere deneterek o mekanlar içerisindeki hissini ölçmeye çalışıyoruz. Burada bunu müşteri bizden beklemiyor. Bizim burada riski küçültmek için yaptığımız bir etkinlik bu. Yani tasarım ofisleri veya tasarımcılar da önceden bunu müşterisi olan firmanın bu bilgileri almasına ihtiyaç duymadan kendisi de konsolide ederek sunabilir ve buradaki geliştirmeleri raporlayabilir. Biraz da burada biz de üstümüze alabiliriz. Yani illa firmanın işte sürekli müşterisini içine ilave dahil etmesini beklemeye çok gerek yok. Biraz oradan biraz buradan diyelim. Şimdi Cem Bora sormuş sanıyorum. Ürünün ötesinde şirket düzeyinde çalışma imkanımız oluyor mu? Soruyu tekrar ediyorum hatırlamak açısından. Şirket stratejisine dokunuyor musunuz şeklinde? Şimdi tabii çok iddialı bir şey. Bir yeni bir iş alanına giren şirketin finansalına, stratejisine, geleceğine bir yön vermek çok daha uzman kişilerin işi. Biz tabii ki o şirketin vizyonuna bağlı olarak ortaya koymak istediği ürün ve servislerin niteliğine, yönüne, çeşidine dokunuyoruz. O ürünü gerçekleştirmek için, hayata geçirmek için yapılacak yatırımın fabrikada mı veya outsource mu olacağına bir takım öneriler geliştiriyoruz. Belki bazı ürünleri tasarlıyoruz, bazı ürünlerle ilgili de bir takım branding veya iş ortakları yapılması konusunda yönlendiriyoruz. Çünkü her zaman kaynaklar kısıtlıdır. Siz işte 10 çeşit ürününü tanımlayıp bunun üzerine bir iş modeli inşa edip pazarda bir şirket olabilirsiniz ama bu her şirketin harcı olmayabilir. Her şirket bu yatırımı yapabilecek güçte olmayabilir. Ama şu tür şeyler de yaşanıyor. Mesela tasarımı bitirdiğimiz, Çin'de üretmeye başladığımız ürünlerin Türkiye'deki ekonomik üretimindeki ekonomik farkları Çin'le karşılaştırarak bir takım dokümanlar üretip bazen Çin'deki üretimin devamına, bazen de Türkiye'de bir takım üretim oluşturma şartlarını konuştuğumuz oluyor. Bu sayede bazı sadece satış yapan, distribütörlük yapan şirketleri üretici yapmışlığımız var. Ama bunun ötesinde bir şirketin kaderini çizecek alan bizim uzmanlığımızın dışında. Biz sadece ürünün ve müşterilere satmaya çalıştıkları ürün içerikli servislerin tanımında ve bu ürünlerin yatırımında karşılaşacakları maliyetler ve satışında yaratacakları değerler üzerinden ancak firmaları yönlendirebiliyoruz.
Evet, Murat, şeye bayılıyorum. Mütevazi, gerçekçi, ayakları yere basan. 68'deki öğrenci hareketi sırasında Fransa veya Kaliforniya'dakilerin bir sloganı var. Gerçekçi ol, imkansızı iste. Bence tasarım disiplini için çok güzel bir slogan. Yani bir yandan ayaklarımız yere basacak, bir yandan evet, da başımız bulutların üzerinde. Tersi olursa olay tabii başka bir noktaya gidiyor ama bir yandan ayaklar yerde, öte yandan aklımız bulutların evet, ötesinde olacak. O anlamda teşekkür ediyorum. Zeynep, sen bir katkın olacak sanırım.
Bu strateji konusuyla ilgili bir örnek verebilirim. Çünkü tabii ki şirketlerin stratejilerini etkilemek tasarım olgunluğuyla alakalı. Hani belli, mesela Finlandiya gibi daha bu konuda daha olgun ülkelerde sanırım top management, yani liderler, şirket liderleri, tasarımcıları daha çok dinlemeye açık. Mesela yaptığımız bir projeden gene örnek vermek istiyorum. Mandatum Life diye bir sigorta şirketi Finlandiya'da yeni bir hayat sigortası ürününün marka kimliği için bize başvurdu. Ve biz bu kimliği dizayn ederken önce değişik bir araştırma yöntemi takip ettik. Yani kualitatif research ile bir yandan da bu yapay zekayı ve büyük big data'yı birleştirdik. Ve ana konu şuydu, hani müşteriler için en önemli unsurlar, driverler nelerdir? Ve belli konuları matematiksel olarak karşılaştırdık. Genel bu şirketin içerisindeki hipotez şuydu. Bizim çalışanlarımızın algılanan profesyonelliği esas etkili. Yani biz eksperiz, biz bu konuyu çok iyi biliyoruz ve müşteri bizim profesyonelliğimize güvendiği zaman satın alıyor. Oysa ki bu dizayn süreci içerisinde ve de bu kuantitatif kualitatifi birleştirerek şu ortaya çıktı ki aslında şimdi Türkçe çevirirken müşterilerin nasıl söyleyeyim, being cared for, yani şirketin müşteriyi önemsiyor olması hissi şirketin profesyonelliğinden iki kat daha etkili çıktı müşterinin satın alma kararında. Biz bunu matematiksel olarak ispatlayabildik. Ve bu bizim tasarım sürecinin başında yaptığımız bir araştırmaydı. Ve bunun üzerine bütün bu şirketin liderleri tamam dedi, bu yeni marka kimliğini işte önemsemek üzerine yapalım. Ve bütün servis ağını müşterilerin kendini önemsendiğini hissetmesini sağlayacak şekilde dizayn ettik. Şimdi bu bir stratejik bir karar başta ve tasarım sürecini etkiliyor. Fakat o karar verirken de uygulanan süreçler aslında tasarımcıların ve de data ile ilgili kullanılacak bazı yöntemlerin ortaya çıkardığı, hani hangi duygular aslında daha önemli gibi kararlar yapılabiliyor. Yani bu tasarımın strateji etkisine örnek vermek istedim ve bu projede bulunabilir. Bu en son Service Design Award'ı kazanan case internette var, yani Mandatum Life diye.
Evet, teşekkür ediyorum her iki konuşmacımıza da. Ben doğrusu böyle bir meslek ve disipline bir şekilde dahil olmuş, içinde bulunan bir soru var. Soruyu da alalım. Sonay Ardi Akkar bizim hocamız. Zeynep Hanım'a bir sorusu var. Strateji tasarımı yönetim danışmanlığı uzmanlığı olarak bilinir. Tasarımcıların değer katacağı konusunda nasıl bir iş milli modeli gördünüz veya önerirsiniz? Aslında bu bu soruyla kapatalım isterseniz. Ben toparlayayım. Bu soru sadece Zeynep'e değil, Murat'a da bence onu da cevaplayabileceği bir şey. Şöyle uzman bir şey yapalım. Strateji tasarımı yönetim danışmanlığı uzmanlığı olarak biliniyor. Bu yeni bir şey aslında. Yani demin ilginç de bir konu. Bambaşka bir noktaya geldik. Vaktimiz yetmeyecek diye korkuyorum. Şu anda 1,5 saati doldurduk. Evet. Zeynep'in daha önce çalıştığı, Türkiye'de çalıştığı firmanın yönetim danışmanlığı firması tarafından, uluslararası yönetim danışmanlığı firması tarafından satın alması. Yurt dışında çok örnekleri var. Yönetim danışmanlığı firmaları, büyük isimler, management consultantlar gidip tasarım firmalarını satın alıyorlar. Ve tasarım firmalarını genellikle alıp daha hibrit modellerle çalıştırıyorlar. Yani daha teknoloji odaklı, daha dijital, daha ürün sistem entegrasyonunu. Şimdi burada durup dururken sermaye dediğimiz şey, sermayeye yön veren akıl, think tankler bunlar. Bunların tasarımı kendi bünyelerine dahil etme konusundaki son 10 yıldır gördüğümüz trend bize aslında tasarım denen disiplinin ürüne biçim vermekten ve onu estetik görsel olarak çekici kılmaktan ibaret. Öyle bir dönemi yaşadı bu disiplin. Yani ürünleri birbirinden görsel anlamda çekici kılarak bir pazarlama enstrümanı oldu bir dönem. Hatırlarsınız Raymond Loewy üstadımız Time dergisine kapak olduğu zaman sorarlar kendisi. O zamanlar streamline dediğimiz bu 30'lar 40'ların biçimci bir yaklaşımı var. Sizce der muhabir en güzel eğri, bu eğrileri var ya damla formu. Damla formu hangisidir der. Çok güzel bir yanıt verir kendisi. En güzel eğri der satış grafiğinin yukarıya doğru yaptığı eğridir. İronik bir cevap aslında. Yani medyanın olayı algılayışıyla bu işten hayatını kazanan tasarımcının gerçekçi yaklaşımı arasındaki o güzel gerilimi hissedersiniz. Çünkü medya bize hep biçim yaratan sanatçı derken aslında endüstriyel tasarım ister non-tangible dediğimiz, dokunamadığımız hizmetler, istediğimiz hardcore, istersek hardcore ürünler olsun. Strateji geliştirme konusunda evet, strateji odasında değildik ama verilen kararlara müdahil olduğumuz ölçüde de stratejileri oluşturduk diye düşünüyorum. Buradan yola çıkıp tasarımcıların değer katacağı bir işbirliği modeli nedir sorusuyla kapatalım. Evet, söz sizde. Sonra ben bir toparlayayım, bitirelim. Tamam. Teşekkür ederim.
Ben ekleyecek olursam bu aslında eski anlamda endüstriyel tasarım benzer ürünler arasında estetik ve fonksiyonla fark yaratarak rekabet yaratıyordu. Şu anda geldiğimiz noktada ise değişik kurumların ana değer tekliflerini farklılaştırarak pazarda avantaj elde etmeye yol açıyor. Yani tasarımcılar olarak sadece aynı ürünün biraz daha iyi olması değil de müşteri grubunu anlayarak, müşteri ihtiyaçlarını anlayarak, teknolojinin yapabileceklerini anlayarak hani gelecekte insanların ihtiyaçları nasıl daha iyi tatmin edilebilir ve bunu şirketin değer teklifi olarak nasıl kalbine oturtabiliriz ve de bütün hizmet ve ürünlerde bu ana özellikleri sağlayabiliriz. Sanırım ki bu strateji yani iş yönetimi danışmanlığına aslında biz mesela Helen olarak diyoruz ki biz alternatif bir şey sunuyoruz. İş yönetim danışmanları geçmişe bakarak stratejik kararlar veriyor. Biz ise daha keşfedilmemiş geleceği hayal ederek iş stratejilerini tanımlıyoruz. Ve bunu yaparken de ana tutanağımız, tutunduğumuz nokta insan ihtiyaçları. Çünkü teknoloji değiştiriyor, ortam değişiyor, ekonomi değişiyor ama insanların gerçek ihtiyaçları değişmiyor. Bunları biz anlama konusunda eksperiz. Daha sonra da bu anlayışımızı da servislere, ürünlere yansıtıyoruz. Ve bence bunun çok farkında oldukları için de tasarım şirketlerini almaya başladı büyük yönetim şirketleri.
Evet Murat.
Evet yani şey tabii burada yönetim danışmanlığıyla tasarım yani veya strateji danışmanlarıyla bizim mesleği çok karıştırmamak lazım. tabii ki strateji anlamında biz yine ürün odaklı veya o hizmet servisleri içeren alanları kapsayıcı bir çalışma yapabiliyoruz. İşte Zeynep Hanım'ın bahsettiği değer tekliflerini böyle şekillendiriyoruz ama yönetim dediğimiz gibi şirketin kaderini, finansalını, yapısal özelliğini, endüstride veya sanayideki entegrasyonu inşa eden alanlar. Dolayısıyla bizim hani buradaki işbirliği alanı elbette ki olmak durumunda. Çünkü bir tarafta şirketin kaderini, şirketin yapısal özelliklerini inşa eden bir danışmanlık veya strateji serüveni varken elbette bu şirket bir takım ürünler satacak, bir takım hizmetler satacak, kar üretecek. Bu tarafta da biz duruyoruz diyebiliriz. Biraz önce bir şey not vardı, onu kaçırdık. Birazcık bu şirketlerin hazır olma meselesi daha çok sürdürülebilirlik ve şirketlerin çevresel ve insani sorumluluğuna dair bir ifadeyi de içeriyor aynı zamanda. Onu kaçırmayalım. Aykut Özdemir'in sorduğu soruda böyle bir alan da var. Tabii ki ben biz burada kullanıcı ilişkisini, kullanıcılarla entegrasyonunu koparan veya buna açık olmayan şirketlerin yaşayamayacağını söylerken bu kısmı atlamış olabiliriz. Biraz daha derinleştireyim. Yani ben şunu düşünüyorum. Şirketlerin bu tür sorumluluk alanları ile ilgili hazır olsalar dahi genel sanayi kurumlar ve hatta politik seviyede devletlerin buna hazır olmadığını düşünüyorum. Bunu en çarpıcı örneğiyle bu pandemi sürecinde yaşadık. Ama bu pandemi sürecinde de devletler kendi ekonomilerini terk etmek, ekonomik geleceklerini birazcık riske atmak pahasına bu insani duruşa dönük eylemlere geçtiler. Belki bu hatırlatıcı olur. Önümüzdeki süreçte biraz daha buna hazır bir yapı inşa ederler ve şirketleri, endüstrilerini, ekonomilerini sadece grafikler üzerinden değil, bu tür çevresel sorumluluklar alanında da oluşturmaya çalışırlar.
Pekala. Teşekkür ediyorum her ikinize de. Ben biraz önce bıraktığım yerden devam edersem, gerçekten heyecan verici bir noktadayız ve iyi ki endüstriyel tasarımcıyım diye düşünüyorum. İyi ki bu sektörün içindeyim. Çünkü ya neler neler konuştuk. Teknoloji konuştuk. Ekonomi konuştuk. Strateji konuştuk. Her şeyden önce insan konuştuk. Endüstriyel tasarım insana dokunan bir meslek. İnsana bir de günlük hayatı içerisinde dokunabilen bir meslek. Ve çok farklı paydaşlarla çalışabilen bir meslek. Teknolojideki bütün değişiklikler, virtual reality, hızlı prototipleme, big data, bütün bunlar bizi de dönüştürüyor. Sosyoloji bizi dönüştürüyor. Yaşlar, insanların yaşam tarzları. Bir yandan sosyolog gibiyiz, bir yandan mühendis gibi düşünmemiz gerekiyor, bir yandan pazarlamacı gibi düşünmemiz gerekiyor. Sıkılamazsınız böyle bir meslekte. Ya her şeyi bırakacaksınız ya da ayakta kalabilmek için sürekli öğreneceksiniz. Sürekli kendinizi yenileceksiniz. Endüstri 4.0, yeni bir endüstriyel tasarım 4.0, hatta 5.0. Gökçe yazmış, niye 5.0 değil? 5.0 gerektirecek, bu kesin. Ve buna paralel olarak da bu meslek, bu disiplin evrilmeye devam edecek. Bu bir yolculuk. Biz bu yolculuğun bir kısmına tanıklık etme şansına sahip olduk. Gelecek çok daha heyecan verici görünüyor. Özellikle bu alana girme kararı vermiş genç arkadaşlar için söylüyorum. Geçmiş en azından bizim ülkemizde çok fazla bir şey yoktu. İlgilenen varsa ben anlatırım. Ama en azından bir şeyler vardı. Biz bu işe başladığımız zaman toz ve gaz bulutuydu. Artık Zeynep gibi, Murat gibi bu konuda deneyimleri olan, bu deneyimleri birinci elden paylaşabilecek meslektaşlarımız var. Yani Dünya Endüstriyel Tasarım Günü için Dünya Tasarım Örgütü'ne, namı diğer ICSID benim açımdan hep, onlara da teşekkür ederiz. Bu vesileyle bir araya geldik. Bize bu platformu sağladığı için Kale Tasarım ve Sanat Merkezi'ne de teşekkür ediyoruz. Tasarım konusunda konuşacak çok şeyimiz var, onu görüyoruz. Tasarım daha çok su kaldırır. çok etkinlik kaldırır diyoruz. Teşekkür ediyoruz. Bütün katılımcılarımıza buradan teşekkür ediyoruz. Hepimizin Dünya Endüstriyel Tasarım Günü kutlu olsun. Başlığa taşıdığımız soru, Endüstriyel Tasarım 4.0. Ürün mü, hizmet mi? Ne sadece ürün, ne sadece hizmet. Hem ürün, hem hizmet diyoruz. Ve burada bu programımızı noktalıyoruz. Herkese çok teşekkür ederim Murat, Zeynep katılımınız ve değerli görüşleriniz için. Bütün katılımcılara da soruları için, katkıları için çok teşekkür ediyorum. Tekrar görüşmek üzere.
Teşekkürler.
İyi günler diliyoruz. Buradan Beyaz Zambaklar ülkesine de selam gönderiyoruz.
Evet, inşallah yüz yüze görüşme ve bu tür etkinlikleri yüz yüze imkanlarda da
inşallah
tekrarlamamız mümkün olur diye umut etmek istiyorum.
Kesinlikle.
Evet, teşekkür ederiz. Bu arada Kale Tasarım ve Sanat Merkezi'nin teknik desteği için Kenan Bey'e buradan teşekkür edelim. Onun sayesinde geldik.
Sağ olsun. Görüşmek üzere. Selamlar herkese.